Ayrım 19, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 182. Pino dönüp arkasına baktığında kapı kapalıydı. Hizmetçinin gülümsemesi silinmişti ve Pino'ya bir tehdit unsuruymuş gibi bakıyordu. ''Adımı nereden biliyorsun?'' diye sordu. ''Kimsin sen?'' ''Pino'' diye kekeledi. ''Pino Lella, annemle babamın San Babila'da çanta mağazası var.'' Sana geçen sene La Scala yakınlarındaki fırından çıkarken sinemaya gitmeyi teklif etmiştim. Ve sen de benim kaç yaşımda olduğumu sormuştun. Anladın gözleri belli belirsiz, gömülü bir anıyı hatırlamaya başlıyormuş gibi kocaman açıldı. Sonra güldü, ağzını eliyle kapadı ve Pino'yu yeniden süzdü. Sen o çılgın çocuğa hiç benzemiyorsun. 14 ayda çok şey değişebilir. ''Belli oluyor.'' dedi. ''O kadar oldu mu?'' ''Bir ömür sanki.'' dedi Pino. ''You were never lovelier.'' ''Dipnot daha güzel olamazdın.'' Anna kaşlarını çattı. Canı sıkılmıştı. ''Anlamadım.'' ''Film.'' dedi. ''Fred Astaire, Rita Hayworth. Beni ekmiştin.'' Çenesini de omuzlarını da düşürdü. ''Ekmiştim değil mi?'' Kısa süren rahatsız edici bir sessizlikten sonra Pino devam etti. İyi etti. Sinema o gece bombalandı. Kardeşim de içerideydik ama ikimiz de dışarı çıkmayı başardık. Anna Pino'ya baktı. Ciddi misin? %100. Eline ne oldu? Pino bandajlı eline baktı ve birkaç dikiş atıldı sadece dedi. Ortalıkta görünmeyen ağır aksanlı bir kadın. Anna diye sesle. Anna sana ihtiyacım var lütfen. Geliyorum Dolly diye karşılık verdi Anna. Holdeki bankı işaret etti. General Layers hazır olana kadar orada oturabilirsin. Pino kenara çekildi. Hizmetçi daracık holde oldukça yakınından geçip gitti. Nefesi kesilen Pino evin derinliklerinde kaybolurken hizmetçinin sallanan kalçasını seyretti. Oturup yeniden nefes almaya başladığında Anna'nın kadınsı Yasemin kokusu hala havada asılıydı. Ayağa kalkıp evin içinde dolaşarak onu yeniden görmeyi, yeniden koklamayı düşündü. Bu riske girmeye karar verince kalbi deli gibi çarptı. Daha sonra Pino bazı seslerin yaklaşmakta olduğunu duydu. Bir kadınla bir adam Almanca konuşup gülüşüyorlardı. Pino hazır ola geçti. Kısa holün öteki ucunda kırklarının başlarında bir kadın belirdi. Kadın üstündeki fil dişi renkli dantelli saten sabahlığı ve boncuklu altın renkli terlikleriyle ona doğru zarif bir şekilde yürüyordu. Dansçı kızlar gibi uzun bacaklı ve güzeldi. Gözleri sarkık, gözleri yeşildi. Omuzlarına ve yüzüne nazikçe düşen saçları isyankar saçları kumraldı. Günün bu erken saatinde bile yüzünde makyaj vardı. Sigarasını içerken Pino'ya baktı. ''Şoför olmak için uzunsun ve yakışıklısın da'' dedi ağır Almanca aksanlı İtalyancasıyla. ''Çok yazık, uzun erkekler savaşlarda hep ölürler, kolay hedeflerdir.'' ''Sanırım başımı aşağıda tutmam gerekecek.'' ''Hımm'' dedi ve sigarasından bir nefes aldı. ''Ben Dolly, Dolly Stottlemyer.'' ''For Arbeiter Lella Pino, Lella'' dedi. Önceki iki kelimesinden eser kalmamıştı. Dolly pek etkilenmişe benzemiyordu. İçeri seslendi. ''Anna, generalin kahvesini hazırladın mı?'' ''Geliyor Dolly'' diye seslendi Anna. Hizmetçi ve General Layers aynı anda kısacık hole çıkıverdiler. Pino hemen hazır ola geçti, selam verdi ve ona doğru yürüyen Anna'ya baktı. Elindeki termosla çıka geldiğinde kokusu Pino'nun etrafını sardı. Pino Anna'nın ellerine ve parmaklarına baktı. Ne kadar mükemmel olduklarını, ne kadar... ''Termosu al'' diye fısıldadı Anna. Pino irkilerek termosu aldı. ''Generalin valizini de'' diye mırıldandı Anna. Kızaran Pino beceriksizce Layers'in önünde eğildikten sonra kocaman deri valizi aldı. İçi tıka basa dolu olmalıydı. ''Araba nerede?'' diye sordu General Fransızca. ''Ön tarafta Mon General'' diye cevapladı Pino. Dolly General'e Almanca bir şeyler söyledi. General başını onaylarcasına sallayarak cevap verdi. Sonra Layers gözlerini Pino'ya dikerek söylenmeye başladı. ''Orada öylece dikilip yüzüme neden bir Dumkopf gibi bakıyorsun? Valizimi arabaya götür, arka koltuğa, ortaya, birazdan gelirim.'' Pino telaşlanmıştı. ''Emredersiniz Mon General, arka koltuğa, ortaya.'' Evden çıkmadan önce son kez cesaretini toplayıp Anna'ya baktı ve Anna'nın ona zihinsel sorunları varmış gibi baktığını görünce bütün keyfi kaçtı. Evden çıktı ve generalin valizini merdivenlerden aşağı indirirken Anna'yı en son ne zaman düşündüğünü hatırlamaya çalıştı. 5-6 ay önce miydi? Doğrusu onu bir daha göreceğine artık inanmıyordu ama işte yeniden karşısına çıkmıştı. Girişteki göz kırpan koca karının yanından geçip dışarı çıkarken aklında Anna'dan başka hiçbir şey yoktu. Kokusu, gülümseyişi, kahkahası. Anna diye geçirdiği içinden ne güzel isim. Söylemesi çok kolay. General Layers gecelerini Dolly ile mi geçiriyordu? Pino bunun böyle olmasını umdu. Yoksa bu alışılmadık bir şey miydi? Haftada bir falan mı oluyordu? Pino çaresizce bunun böyle olmamasını umdu. Sonra Anna'yı bir kez daha görmek istiyorsa aklını başına toplaması gerektiğini fark etti. Layers'in asla işten çıkarmayacağı kusursuz bir şoför olmalıydı. Buna karar vermişti. Nihayet Daimler'in yanına vardı. Valizi arka koltuğa yerleştirirken içinde ne olabileceğini merak etti. Valizi tam açmaya çalışacağı sırada arkada oluşan yaya trafiğini fark etti. Etrafta Alman askerleri vardı. Pino valizi yerleştirdikten sonra kapıyı kapadı ve arabanın etrafından dolaşarak makam aracının sürücü koltuğuna yürüdü. Artık arkada kalan apartmanı görebiliyordu. Arka kapıyı açıp valizi yaklaştırdı. Üstünde bir delik bulunan kilide baktı. Dördüncü kata bakıp generalin yemeğini yemesinin ne kadar sürebileceğini düşündü. Her saniye zaman kaybediyorum diye düşündü Pino ve kilidi açmayı denedi, kilitliydi. Dördüncü katın penceresine baktığında perdelerin biri elinden bırakmış gibi uçuştuğunu gördü. Arka kapıyı kapadı, kısa bir süre sonra Dolly'nin apartmanının kapısı açıldı ve General Layers dışarı çıktı. Pino arabanın etrafında koşup öteki taraftaki kapıyı açtı. Nazi savaş yetkilisi Pino'ya bakmadan valizinin yanına oturdu, oturduğu gibi de kilidi kontrol etti. Pino generalin arkasından kapıyı kapadığında kalbi küt küt atıyordu. Ya Nazi dışarı çıktığında valizin içine bakıyor olsaydı? Direksiyona geçip dikiz aynasına bakarken kalbi bu düşünceyle daha da hızlı attı. Layers askeri şapkasını kenara koyduktan sonra yakasının altında ince gümüş bir zincir çıkardı. Anahtar o zincirin ucundaydı. ''Nereye gidiyoruz Mon General?'' diye sordu Pino. ''Ben sana bir şey söyleyene kadar konuşma.'' dedi Layers keskin bir dille. Bir yandan da valizinin kilidini açmaya çalışıyordu. ''Anladın mı beni Vorarbeiter?''
''Oui, mon general.'' dedi Pino. ''Anladım.''
''Sen harita okuyabilir misin?''
''Evet.''
''Güzel, Como'ya doğru sür. Milano'dan çıktığında dur ve flamalarımı indir. İkisini de torpidoya koy. Bu sırada sessiz ol, konsantre olmam gerek.''
Hareket ettikten sonra General Layers okuma gözlüklerini taktı ve kucağında duran kalın bir tomar kağıdı yakından incelemeye koyuldu. Dün Albanese bavullarında, bu sabah da Dolly Scottlemyer'in evinde Pino, Layers'e uzun uzun bakamayacak kadar telaşlıydı. Artık arabayı sürerken ara sıra generale bakıyor, adamı yakından inceliyordu. Pino Layers'in 50'lerinin ortasında olduğunu fark etti. Sağlam bir vücudu vardı ve özellikle de omuzları yapılıydı. Boğalarınkini andıran boğazı, beyaz gömleği de ceketinin arasından görünüyordu. Geriye atılmış briyantinli gri saçları gittikçe seyrekleştiği için oldukça geniş olan alnı belirginleşmişti. Raporları incelerken ve sonrasında onları arka koltuktaki ayrı bir yığının içine atarken kalın ve koyu kaşları gözlerini gölgeliyordu. Layers tamamen işine konsantre olmuş durumdaydı. Pino'nun Daimler'i Milano'dan düzgün bir şekilde çıkardığı süreçte Layers'in başını bir kez olsun önündeki işten kaldırdığını görmemişti. Arabayı durdurup aşağı inerek flamaları kaldırırken bile işine devam etmişti. Kucağındaki planı incelerken Pino, ''Como mon general?'' dedi. Layers gözlüklerini düzeltti. ''Stadyum, arkadan dolaş.'' Birkaç dakika sonra Pino, Viale Giuseppe Sinigaglia'daki futbol stadyumunun uzun batı tarafında yol almaya başlamıştı. Makam aracını gören girişteki silahlı dört nöbetçi hazır ola geçti.
''Gölgeye park et.'' dedi General Layers. ''Arabayla birlikte beni bekle.''
''Oui, mon general.''
Pino arabayı park ettikten sonra dışarı fırladı ve saniyeler içinde arka kapıyı açtı. Bunu fark etmemiş gibi olan Layers elinde valiziyle dışarı çıktı ve sanki Pino yokmuş gibi yanından geçip gitti. Stadyumun içinde gözden kaybolmadan önce nöbetçilere de aynı muameleyi yaptı. Günün erken saatleriydi ve Ağustos sıcağı çoktan etkisini göstermeye başlamıştı. Pino stadyumun öteki tarafındaki Como Gölü'nün kokusunu alabiliyordu. Göle inip batıya Alplere ve Casa Alpina'ya bakma hayalleri kurdu. Rahip R'nin ve Mimo'nun nasıl olduğunu merak etmişti. Annesini ve son çanta tasarımlarının nasıl olduğunu, Pino'nun yaşadıklarını bilip bilmediğini düşündü. Hüzünlenmişti. Porzia'yı, özellikle de hayatındaki her şeyle başa çıkışını özlemişti. Bombardıman başlayana kadar Pino hiçbir şeyin annesini korkutabileceğini düşünmezdi. O zamandan beri Porzia ve Cicci Rapallo'da yaşıyor, savaşı radyodan dinliyor ve her şeyin bitmesi için dua ediyorlardı. Saklanmak edilgen bir durumdu ve bu nedenle Pino annesinin yanında olmadığı için mutluydu. O saklanmıyordu. İtalya'daki Nazi gücünün merkezinde bir casustu o. İçi ürperdi ve ilk kez casus olmanın, çocukken oynadıkları oyunlardaki gibi bir ispiyoncu değil, bir askeri eylem olarak casus olmanın ne demek olduğunu düşündü. Peki ne bulmaya ya da görmeye çalışıyordu? Ayrıca nerede bulmaya ya da görmeye çalışıyordu? Ortada bir valiz olduğu ve valizin dolu olduğu kesindi. Pino General Layers'in Como'da ve Milano'da ofisleri olduğunu da tahmin ediyordu. Ama o ofislere girmesine hiç izin verilecek miydi? Bunu öngöremiyordu ve şu anda generali beklemek dışında yapabileceği bir şey olmadığı için yeniden Anna'yı düşünmeye başladı. Onu bir daha asla göremeyeceğini sanmıştı ama o buradaydı işte. Generalin metresinin hizmetçisiydi. Bu ne kadar mümkündü? Her şey sanki bir... En az 12 Alman kamyonu homurdanıp siyah dizel dumanını savurarak Pino'nun yanından geçti ve sokağın kuzey ucunda durdu. Silahlı organizasyon Todd askerleri araçtan dışarı atlayıp etrafa yayıldılar ve silahlarını başka kamyonların arka taraflarına doğrulttular. "Raus!" diye bağırarak kasaların kapağını açtılar. Brandayı geri çektiklerinde şaşkınlık içinde etrafına bakınan 40 adam ortaya çıktı. "Raus!" Hepsi bir deri bir kemik kalmıştı. Üstleri başları pislik içindeydi. Sakalları düzensizdi ve uzamış saçları darmadağındı. Birçoğu ölü gibi boş bakıyordu. Gri pantolonları ve üstleri yırtık pırtıktı. Göğüslerine üstlerinde ne yazdığını çıkaramadığı mektuplar iliştirilmişti. Elleri kelepçeliydi ve ancak ayaklarını sürüyerek yürüdükleri sırada nöbetçiler saldırıya geçerek birkaçına tüfeklerinin kabzasıyla vurdu. Kamyonlar ard arda boşalırken insanların sayısı kısa süre içinde 300'e belki de daha da fazlasına çıktı. Herkes kitle halinde stadyumun kuzey ucuna doğru hareket ediyordu. Pino Milano'daki merkez tren bakım istasyonunda sokakları bomba kalıntılarından temizleyen adamların da bu adamlara benzediklerini fark etti. Bunlar Musevi miydi? Nereden gelmişlerdi? Onlara verdiği isimle grili adamlar stadyumun kuzeybatı köşesini geçip doğuya, göle doğru yürümeye başladılar ve gözden kayboldular. Aklına General Layers'in ona Daimler'in yanında beklemesi için verdiği emir, sonra da Albert dayının onun casus olmasını istemesi geldi. Pino girişe yakın duran dört nöbetçinin yanından hızlı adımlarla geçti. İçlerinden biri Almanca bir şeyler söyledi ama Pino anlamadı. Başını evet anlamında salladı, güldü. Ve kendinden emin davranmanın, kendinden emin olmak kadar etkili olduğunu düşünerek yürümeye devam etti. Köşeyi döndü. Grili adamlar ortadan kaybolmuştu. Bu nasıl mümkün olabilirdi? O sırada stadyumun kuzey ucundaki bir açılır kapanır kapının açıldığını gördü. İçeriden silahlı iki nöbetçi çıktı. Pino Tullio, Galimberti'yi ve onun hemen hemen bütün zor işleri yapmanın püf noktasının başka biri gibi, oraya ait olan biri gibi davranmakta gizli olduğunu söylediğini hatırladı.
Pino nöbetçileri selamladıktan sonra karanlığın içine giren tünele daldı. Eğer durdurulacaksa şimdi durdurulacaktı ama oynadığı kumar başarılı oldu ve nöbetçiler tek kelime etmedi. Nedenini hemen anlamıştı. Tünelin içindeki yan koridorlarda kendi üniformasına benzeyen OT üniformaları giymiş birçok adam kutu ve sandık istiflemekle meşguldü. Nöbetçiler Pino'nun da onlardan biri olduğunu düşünmüş olmalıydı. Pino tünelin ağzına varmak üzereyken gölgelerin içinde durdu ve etrafına baktığında grili adamların en yakındaki koridorda sıra olduklarını gördü. Arkalarında stadyumun güney ucundaki kamuflaj ağı kaldırılmış ve yerine sabitlenmişti. Pino ağın altındaki römorklarda 6 havan topu saydı. Bunun yanı sıra bir düzine ağır makineli tüfek ve akla hayale sığmayacak kadar çok tahta kasa vardı. Burası bir ikmal deposuydu. Cephane çöplüğü de olabilirdi. Pino kalan son birkaç grili adamı hazır ola sokmaya çalışan OT askerlerine dikkat kesildi. O sırada General Layers tahminen 50 metre uzakta ve stadyum boyunca uzanan başka bir tünelden çıka geldi. Bir OT yüzbaşıyla bir çavuş da hemen arkasından yürüyordu. Pino tünelin duvarına sıkı sıkı yaslandı ve etrafta merakla gezinirken yakalanırsa neler olabileceğini işte esas o an düşünmeye başladı. Sorguya çekileceği muhakkaktı, dayak da yiyebilirdi. Belki de daha kötüsü olurdu. Kendinden emin bir tavırla az önce geldiği yola sapmayı, Layers ne zaman dönerse dönsün onu beklemeyi ve güne devam etmeyi düşündü. Ama o sırada General Layers dimdik ve bir Nazi Reich bakanının tüm otoritesiyle onlu gruplar halinde 30 sıra oluşturmuş, kendi aralarında yaklaşık 1 metre, sıraların arasında ise 3 metre boşluk bırakmış gri adamların önünde durdu. Layers ilk adamı bir süre inceledikten sonra Pino'nun duyamadığı bir şeyler söyledi. Yüzbaşı not defterine bir şeyler yazdı. Çavuş tüfeğinin namlusunu doğrulttu ve grili ilk adam gruptan ayrıldı. Tarlaya doğru ağır adımlarla yürüdü, arkasına döndü ve Layers'a baktı. Layers ise sıradaki bütün adamlara teker teker aynı şeyi yapmakla meşguldü. Gözünün önündeki her adamı inceledikten sonra resmi bir bilgi veriyordu. Yüzbaşı duyduklarını defterine yazıyor, çavuş ise silahını doğrultuyordu. Bazıları ilk adamla birlikte gitti, diğerleri ise diğer iki gruptan birine katıldı. Onları derecelendiriyor, sınıflandırıyor. Gerçekten de esirlerin en iri yarıları ve güçlüleri diğer iki gruptan daha küçük bir kümenin içinde duruyorlardı. İkinci ve daha büyük gruptaki adamlar daha hırpalanmış gibiydiler ama yine de haysiyetlerini korumaya çalışıyorlardı. Üçüncü ve en büyük kümedeki adamlar ise sınıra ulaşmış gibilerdi. Birer iskelete dönmüşlerdi ve artan sıcak nedeniyle düşüp ölecek gibi duruyorlardı. Layers sınıflandırma sürecinde Alman liyakatine bir model oluşturuyordu. Bir adama değer biçmesi 5 saniyeden fazla sürmüyordu. Hükmünü veriyor ve bir sonrakine ilerliyordu. 300 adamı sınıflandırması 15 dakikayı geçmedi. Yüzbaşına ve çavuşa bir şeyler söyledikten sonra adamlar ona "Sieg Heil" selamı verdi. General Layers ise bu Nazi selamına coşkuyla karşılık verdikten sonra çıkışa doğru uzun adımlarla yürüdü. Arabaya gidiyor. Pino dilindeki metal tadı yutarak geri döndü. Koşmak istiyordu ama generalin amaç güden otoriter yürüyüşünü kendine model edinmeye zorladı. Kuzey kapısından dışarı çıktığında nöbetçilerden biri ona Almanca bir şeyler sordu. Pino'nun cevap vermesine fırsat kalmadan dikkatlerini Pino'nun arkasından tünelde ağır ağır yürüyen grili adamların sesi çekti. Pino sanki belli bir mesafeden bu geçit töreninin liderliğini yapıyormuşçasına yürümeye devam etti. Köşeyi döndü, stadyum yolunu ortaladığında Layers dışarı çıktı ve Daimler'e doğru yürüdü. Pino artık var gücüyle koşuyordu. Layers kapıdan çıktığında aralarındaki mesafe 75 metreydi. Ama Pino makam aracına 12 adım kala soluğu generalin yanında aldı ve savrularak durmayı başardı. Selam verdi, nefesini yatıştırmaya çalıştı ve kapıyı açtı. Saçlarındaki ter gözlerinin arasından burun kemiğine düştü. General Layers bunu görmüş olsa gerek ki arabaya binmeden önce durdu, Pino'ya yakından baktı. Pino'nun alnından daha fazla ter taneciği belirdi ve yüzüne aktı. "Sana arabanın yanında beklemeni söylemiştim," dedi Layers.
Oui, mon general, dedi Pino nefes nefese, ama çişimi yapmam gerekti.
General yüzünü hafifçe buruşturarak arabaya bindi. Pino kapıyı arkasından kaparken buhar banyosu yapmış gibi hissediyordu. Her iki koluyla yüzünü silip şoför koltuğuna oturdu.
Barenna, dedi General Leyers, orayı biliyor musun?
Gölün doğu kolunun doğu kıyısında, mon general, dedi Pino ve makam aracını çalıştırdı.
Varenna yolunda 4 kontrol noktasında durduruldular ama her defasında devriye Leyers'i arabanın arka koltuğunda görünce hızla el işareti vererek onlara yolu açtı. General Pino'yu Lecco'da espresso ve hamur işi bir şeyler alması için küçük bir kafede durdurduktan sonra yol boyunca yiyip içti. Varenna dolaylarına vardıklarında General Leyers'in talimatlarıyla şehirden uzak kaldılar ve Güney Alplerinin eteklerine doğru yol aldılar. Yol hızla kapısı olan bir çayıra çıkan iki yönlü bir patikaya dönüştü. Leyers Pino'ya kapıdan geçip tarlaya çıkmasını söyledi.
''Arabanın bu yolu çıkabileceğinden emin misiniz?'' diye sordu Pino.
General Pino'ya aptala bakar gibi baktı. ''Bu 6 tekerlekli bir araç. Ben nereye dersem oraya gider.''
Pino vitesi 1'e getirdi ve çukurlu bir yüzeyde şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde ilerleyen küçük bir tank gibi kapıdan geçtiler. General Leyers arabayı 6 boş kamyonun ve kamyonlara göz kulak olan 2 OT askerinin durduğu uzak köşeye park etmesini söyledi. Pino arabayı söylenen köşeye çektikten sonra motoru durdurdu. Dışarı çıkmasına fırsat kalmadan general,
''Not da alabilir misin sen?'' diye sordu.
''Oui, mon general.''
Leyers valizini karıştırıp içinden stenograf defteriyle kalem çıkardı. Sonra gömleğinin içindeki zinciri ve zincire bağlı olan anahtarı çıkarıp valizi kilitledi.
''Beni takip et,'' dedi. ''Sana söylediklerimi yaz.''
Pino not defterini ve kalemi aldıktan sonra arabadan indi. Arka kapıyı açınca Leyers dışarı çıktı. Hızlı adımlarla kamyonların yanından geçip ormanın içine giren yola saptı. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 192.